İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Kavimlerin helakı. Kur'an'da geçmiş kavimlerle ilgili pek çok haber verilir. Bu kavimlerin büyük medeniyetler oluşturduklarından ve göz kamaştırıcı zenginliklere sahip olduklarından bahsedilir. Ancak yine Kur'an'da bildirildiğine göre bu kavimlerin çoğu sahip oldukları zenginliği ve gücü hayırlı işler için kullanmamışlardır. Ellerindeki her şeyi inkar etmek, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve kötülükleri yaygınlaştırmak için kullanmışlardır. Yaptıkları kötülüklerin karşılığı olarak da Allah tarafından gönderilmiş olan çeşitli azaplarla helak edilmişlerdir. Geçmişte yaşamış olan bu insanların durumları Kur'an'da şöyle haber verilir. Bunlar sana doğru haber olarak aktardığınız geçmişteki nesillerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalmış, hala izleri var, kimi de biçilmiş ekin gibi yerle bir edilmiş, kalıntısı silinmiştir. Biz onlara zulmetmedik. Ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Hud Suresi 100-101. Ayetlerden anlaşıldığı gibi, söz konusu kavimlerin geçmişte oluşturdukları medeniyet ve sahip oldukları zenginlik onları kurtaramamıştır. Çünkü medeniyetlerini Allah'ı inkar temeline dayandırmışlardır. Bunun karşılığını da bu programda bahsedeceğimiz şekillerde görmüşlerdir. Kur'an'da helak olan geçmiş kavimlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verilirken, insanlar bu toplumların sonundan ibret almaya davet edilir. Allah, Yusuf Suresinin 109. ayetinde, "Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar?" diye buyurmuştur. Yani insanları, geçmişteki kavimlerin haberlerinden ibret almaya davet etmişlerdir. Bu programda kavimlerin helakı konusunu incelemekteki amaç da, her biri ibret verici cezalar olan bu olayları birer öğüt olmaları için günümüz insanların gözleri önüne sermektir. Kur'an'da haberleri bildirilen kavimlerden biri Nuh kavmidir. Hazreti Nuh, kavmine Allah'ın dinine uymaları konusunda defalarca öğüt vermiş ve onları Allah'ın azabına karşı birçok kez uyarmıştır. Ama onlar peygamberlerini yalanlamışlar, Allah'a itaat etmekten kaçınmışlar ve azgınlıklarına devam etmişlerdir. Kavminin önde gelenleri Hazreti Nuh'u, kendilerine karşı üstünlük elde etmeye çalışmak, kişisel çıkarlar aramakla itham etmişlerdir. Peygamberlerini deli olmakla suçlamış ve onu baskı altında tutmaya çalışmışlardır. Kavminin inkarcı tavırda ısrarcı davranması üzerine Hazreti Nuh, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et" şeklinde Allah'a dua etmeye başlamıştır. Hazreti Nuh'un bu samimi yakarışının karşılığı, kavmin içinden sadece inkar edenlere isabet edecek olan tufanın haberi olmuştur. Allah, Nuh peygambere şöyle emretmiştir. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulme sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Hud suresi 37. Bu emir üzerine Hazreti Nuh bir gemi inşa etmiş ve tufandan bu gemi sayesinde kurtulmuştur. Hazreti Nuh'un gemisine binmiş olanlar dışında tüm kavim suda boğulmuştur. Kur'an'da Nuh tufanı ile ilgili başka detaylar da verilir. Ayetlerde bildirildiğine göre sel felaketi Nuh kavminin yaşadığı bölgede dağlar gibi dalgalar meydana getirmiştir. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmış ve yağmur suyu yerdeki nehir ve derelerin sularıyla birleşerek bütün bölgeyi yerle bir etmiştir. Tufanın sona ermesi ve suların çekilmesi ise Hud suresinin 44. ayetinde haber verildiğine göre Allah'ın "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut" şeklinde yere ve göğe emir vermesi olmuştur. Tarih boyunca gerçekleşmiş olan helak olaylarının önemli bir bölümüyle ilgili deliller, modern çağda yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda ortaya çıkarılmıştır. Nuh tufanı ile ilgili olarak da pek çok tarihi bulgu elde edilmiştir. Eski çağlarda yaşamış uygarlıklara ait tabletlerde ve tarihi belgelerde tufan olayı, kişi ve yer isimleri farklılık gösterse de çok büyük benzerliklerle anlatılmıştır. Tufan olayı Tevrat ve İncil'in dışında, Sümer, Asur-Babil kayıtlarında, Yunan efsanelerinde, Hindistan'da Satapatha, Brahmana ve Mahabharata destanlarında, İngiltere'nin Galler yöresinde anlatılan bazı efsanelerde, İskandinav Edna efsanelerinde, Litvanya efsanelerinde ve hatta Çin kaynaklı öykülerde bile birbirine çok benzer şekillerde anlatılır. Bu durumda akla ilk gelen soru şudur. Birbirinden ve tufanın gerçekleştiği yerden hem coğrafi hem de kültürel olarak çok uzak olan bu bölgelerde tufanla ilgili bu denli detaylı ve birbiriyle uyumlu bilgi nasıl yerleşmiş olabilir? Sorunun cevabı açıktır. Eski dönemlerde birbirleriyle ilişki kurmuş olmaları imkansız olan bu toplumların yazıtlarında aynı olaydan bahsedilmesi, aslında bu insanların tek bir ilahi kaynaktan bilgi aldıklarını gösteren açık bir kanıttır. Görünen odur ki, tarihin en büyük helak olaylarından biri olan tufan, farklı uygarlıklara gönderilen birçok peygamber tarafından kavimlerine ibret olarak anlatılmış ve bu şekilde tufanla ilgili bilgiler çeşitli kültürlere yerleşmiştir. Ancak tufan olayı değişik kültür ve dini kaynaklarda anlatılmasına rağmen kaynakların tahrif edilmesi veya yanlış aktarma sebebiyle birçok değişikliğe uğramış, aslından uzaklaştırılmıştır. Temelde aynı olayı anlatan ancak aralarında bir takım farklılıklar bulunan tufan anlatımları içinde eldeki bilimsel bulgulara en uygun olan yalnızca Kur'an'daki bilgilerdir. Yakın zamana kadar bazı kişiler böyle bir tufanın yeryüzünde meydana gelmiş olamayacağını iddia ediyorlardı. Bu iddialarına delil olarak da dünya çapında bir tufanın varlığının imkansız olduğunu söylüyorlardı. Aslında dünya çapında bir tufanın olmadığı doğru bir tespittir. Ve şunu da belirtmek gerekir ki bu tespit Kur'an'la da tam olarak mutabıktır. Çünkü Kur'an'daki ayetlerden tufanın yöresel olduğu ve tüm dünyanın değil, sadece Hazreti Nuh tarafından uyarılıp korkutulan Nuh kavminin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim yakın zamanda tufanın gerçekleştiği düşünülen arkeolojik bölgede yapılan kazılarda, tufanın tüm dünyayı kaplayan evrensel bir olay değil, Mezopotamya'nın bir bölümünü etkisi altına almış bir afet olduğu ortaya çıkmıştır. Nuh tufanı ile ilgili yanlış inançlardan bir tanesi de muharref Tevrat kaynaklıdır. Buna göre Hazreti Nuh'un gemisine dünyada var olan bütün hayvan türlerinden bir çift alındığına inanılır. Ancak bu iddiayı savunanlar cevaplanması gereken birçok soruya yanıt verememektedirler. Çünkü Hazreti Nuh'un yanındaki az sayıda Müslümanın o dönemde kutuplara, ekvatora, Asya'ya, Avrupa'ya giderek dünyadaki tüm hayvanları toplaması ve binlerce çeşidi olan hayvanların tümünü bir geminin içine doldurması mümkün değildir. Kur'an'daki anlatımlardan çıkan sonuçsa şudur. Allah, Hazreti Nuh'a o bölgedeki hayvanlardan toplamasını emretmiştir. Bu sayede tufan sonrasında bölgede kurulacak yeni yaşam için gerekli olan hayvanlar korunacaktır ve karaya çıkıldığında ise bunlardan yararlanma imkanı olacaktır. Nuh tufanının gerçekleştiği yerse artık bir tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Çünkü yapılan bütün arkeolojik araştırmalar söz konusu yerin Mezopotamya Ovası olduğunu göstermektedir. Bu bölgede tarihte bilinen en eski ve gelişmiş uygarlıkların kurulduğu bilinmektedir. Ayrıca bölge, Dicle ve Fırat nehirlerinin ortasında yer alması sebebiyle coğrafi olarak büyük bir su baskınına uygun bir zemin teşkil etmektedir. Bunların yanı sıra bölgedeki birçok medeniyetin kayıtlarında aynı dönemde yaşamış olan bir tufanı anlatan çok sayıda belge ortaya çıkarılmıştır. Arkeolojik bulgularda bu bölgenin önemli şehirlerinden olan Ur, Uruk, Kiş ve Şurukpak'ta çok büyük bir su baskınının meydana geldiğine işaret etmektedir. Bu bölgedeki araştırmaları ve kazı çalışmalarını sürdüren Sir Leonard Gully, kazılarını Bağdat'la Basra Körfezi arasındaki çölün ortalarında gerçekleştirdi. Kazılar ilerledikçe ve derinlere doğru gidildikçe araştırmacılar değişik bir manzara ile karşılaştılar. Readers Digest dergisinde Woolley'in kazıları şöyle anlatılmıştır. İşçiler çamur olmuş tuğlaların içinden bir metre kadar derine daldılar ve çanak çömlekleri çıkarmaya başladılar. Ve sonra birdenbire her şey durdu. Woolley böyle yazıyordu. Artık ne çanak, ne çömlek, ne kül vardı. Yalnız suyun getirdiği temiz çamur. Woolley kazıya devam etti. 2,5 metre kadar temiz kil tabakasından geçinerek derine dalındı ve sonra birdenbire işçiler, tarihçilerin son taş devri kültürü olarak isimlendirdiği devrin insanları tarafından yapılmış zımparı taşından aletler ve çanak çömlek parçalarına rastladılar. Çamur iyice temizlenince altında kalmış bir medeniyet ortaya çıktı. Bu durum bölgede büyük bir su baskınının meydana geldiğini gösteriyordu. Ayrıca mikroskobik analiz, temiz kilden kalın bir katmanın eski Sümer uygarlığını yok edecek kadar büyük bir tufan tarafından buraya yığılmış olduğunu gösteriyordu. Daha sonra Woolley, bu sel tabakasını Nuh tufanının kalıntıları olarak tanımladı. Mezopotamya bölgesinde yapılan diğer kazılarda da M.Ö. 2900-3000 yıllarında büyük bir sel olduğuna işaret eden kalın bir kil tabakasına rastlandı. Anlaşılan odur ki, tufan öncesinde bu iki nehir ve irili ufaklı bütün su kaynakları taşmış, bunlar yağmur sularıyla birleşerek büyük bir su baskını oluşturmuşlardır. Kur'an ayetlerinde bu olay şöyle anlatılır. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir suyla göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttı. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı birleşti. Kamer Suresi 11-12. Kur'an'da bir ibret olarak bildirilen haberlerden bir diğer ise Lut kavmi ve bu kavmin altı üstüne getirilen şehridir. Tuz Gölü'nün yakınlarında bulunan ve eski ahitte Sodom olarak ismi geçen şehir, Lut kavminin yaşadığı şehirdir. Kızıldeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bu şehrin halkı, Kur'an'da belirtildiğine göre o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapkınlık olan eşcinselliği uygulamaktaydı. Bu kavme peygamber olarak gönderilen Hazreti Lut, onlara Allah'ın ilahi tebliğini ileterek bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ise onu yalanladılar ve sapıklıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda da korkunç bir felaketle helak edildiler. Lut kavminin neden bu cezaya çarptırıldığı, Hazreti Lut'un kavmine yaptığı uyarı ve onların cevabı Kur'an'da şöyle anlatılır. Lut kavmi de gönderilen elçileri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut, sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, eğer bu söylediklerine bir son vermeyecek olursan, gerçekten buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın. Şuara Suresi 160-168. Kendilerini doğru yola davetine karşılık, kavminin Hazreti Lut'a cevabı onu tehdit etmek olmuştu. Kavminin azgınlığına ve laftan anlamazlığına rağmen Hazreti Lut onları doğru olana çağırmaya devam etmiş ve uyarmıştı. En sonunda kavminin imana kesin olarak yanaşmaya niyetinin olmadığını gören Hazreti Lut, Rabbim, fesat çıkaran bu kavme karşı bana yardım et diyerek Allah'tan yardım istedi. Hazreti Lut'un isteği üzerine Allah iki melek gönderdi. Elçilikle görevlendirilmiş melekler Hazreti Lut'a geldiler. Bu sırada kavim Hazreti Lut'un konuklarının geldiğini haber almıştı. Bu konuklara da sapkın bir eğilimle yaklaşmaktan çekinmediler. Evin etrafını çevirdiler. Konuklarına mahcup olmaktan endişelenen Hazreti Lut'la kavmi arasında geçen konuşma Kur'an'da şöyle haber verilir. Lut onlara, bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin dedi. Allah'tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin. Dediler ki, biz seni herkesin işine karışmaktan alıkoymamış mıydık? Hicr Suresi 68-70. Lut kavminin bu sözlerine karşı Hazreti Lut'un misafirleri, bu azgın kavme isabet edecek olan azabı şöyle haber vermişlerdir. Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü. Sakın hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan azap sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Hud Suresi 81. Şehir halkının azgınlığının son noktaya varmasıyla beraber Allah, meleklerin yardımıyla Hazreti Lut'u kurtardı. Sabah vakti de kavmin üzerine Hazreti Lut'un uyardığı azap gönderildi. Kur'an'da Lut kavmine isabet eden azap şöyle haber verilmiştir. Derken tam yerinin ağırma vaktine girdiklerinde onları o korkunç ve dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Anında yurtlarının üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır. O şehirde gerçekten bir yol üstünde hala durmaktadır. Hicr Suresi 73-76. Lut kavmine gelen azabı tarif eden bu ayette dikkat edilirse üstünü altına çevirmek fiili kullanılmıştır. Bu fiilin şiddetli bir depremle bölgenin yerle bir olduğunu anlatıyor olması mümkündür. Nitekim helak olayının yaşanmış olduğu bölge olan Lut Gölü, bir deprem kuşağının tam üzerindedir. Ve bölgede böyle bir depremin oluştuğuna dair apaçık deliller vardır. Alman arkeolog Werner Keller konu hakkında şöyle demektedir. Bu bölgede bir gün kendini göstermiş olan çok büyük bir çökmede patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğal gazlarla birlikte korkunç bir deprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut kavminin şehirleri yerin derinliklerine gömülmüştü. Zaten Lut Gölü ya da diğer adıyla Ölü Deniz, aktif bir sismik bölgenin yani bir deprem kuşağının tam üstünde yer almaktadır. Burada dikkat çeken, Hicr suresindeki ayetin devamında kullanılan üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık cümlesidir. Burada ifade edilen olayın Lut Gölü kıyısında meydana gelen volkanik bir patlama ve bunun sonucunda püskülen, pişirilmiş kıvamdaki kaya ve taşlar olması mümkündür. Ve Merkeler bu konuda da şöyle söylemektedir. Bu deprem sırasında yer kabuğunun çatlayıp çöküşü, kabuğun altında uyuyan volkanlara serbest yol vermiştir. Şeria'nın yukarı vadisinde bugün de sönmüş kraterlere rastlanmakta olup, buralarda kireç katmanları üzerinde geniş lav kütleleri ve bazalt katmanları yer almıştır. İşte bu lav ve bazalt katmanları zamanında burada volkanik bir patlamanın ve depremin olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Kur'an'da üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık ifadesiyle tarif edilen olay da büyük olasılıkla bu volkanik patlamadır. Alman araştırmacı Werner Keller, arkeolojik ve jeolojik incelemelere dayanarak yaptığı açıklamalarda, Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gomorra şehirlerinin yerlerini de tarif etmiştir. Buna göre bu şehirler Siddim Vadisi denilen ve Lut Gölü'nün en alt ucunda bulunan bölgede yer almaktadır. Keller ayrıca zamanında buralarda büyük ve geniş yerleşim alanlarının bulunduğunu da belirtir. Lut Gölü'nün en dikkat çekici yapısal özelliği ise Kur'an'da anlatılan helak olayının nasıl yaşandığını gösteren bir kanıttır. Werner Keller bu kanıtı şöyle anlatmaktadır. Lut Gölü'nün doğusunda bir yarımada oluşturan ve dile benzeyen bir kısım gölün içine uzanır. Bu kısma Araplar El-Lisan yani dil adını vermişlerdir. Burada suyun tabanında adeta gölü ikiye ayıran fakat görülmeyen keskin bir dirsek uzanmaktadır. Bu yarımadanın sağında taban 400 metre derin olduğu halde sol tarafı şaşılacak kadar sığdır. Son yıllarda yapılan ölçümlerden burasının derinliğinin ancak 15-20 metre kadar olduğu anlaşılmıştır. Daha sonradan oluştuğu tespit edilen bu sığ bölge, yukarıda belirttiğimiz deprem ve bu deprem sonucu oluşan kütlevi bir çöküntünün eseridir. Eskiden Sodom ve Gomorra'nın bulunduğu yani Lut kavminin yaşadığı yer işte burasıdır. Zamanında buradan karşı kıyıya yürüyerek geçmek mümkündü. Eskiden Siddim Vadisi'nde bulunan Sodom ve Gomorra şehirlerini şimdi Ölü Deniz'in alt bölümünün düzgün yüzeyi örtüyor. Milattan önce 2000 yılının başlarında korkunç bir doğal felaket sonucu tabanın çökmesi, kuzeyden gelen tuzlu suyun bu yeni oluşan boşluğa akmasına ve buranın dolmasına sebep oldu. Lut kavminin izleri gözle de görülebilir. Kayıkla Lut Gölü'nün bu alt ucunda gezildiğinde, güneş ışınları da suya uygun bir açıyla yansıyorsa, insan şaşılacak bir görünümle karşılaşır. Kıyıdan biraz ötede, suyun içinde ağaçların belirdiği görülür. Bunlar da gölün son derece yoğun olan tuzlarının konserve ettiği ağaçlardır. Lut kavminin uğradığı felaketin teknik yönü ise jeologların araştırmalarından anlaşılmaktadır. Buna göre Lut kavmini yok eden deprem oldukça uzun bir yer kabuğu çatlağının sonucunda oluşmuştur. Şeria nehrinin yatağını oluşturan 190 kilometrelik mesafe boyunca Şeria nehri toplam 180 metrelik bir düşüş yapar. Bu durum ve Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 400 metre alçak olması, burada bir zamanlar büyük bir jeolojik olayın meydana geldiğini gösteren önemli delillerdendir. Kur'an'da adı geçen bir başka helak edilmiş kavim ise Ad kavmidir. Ad kavmine gönderilen Hazreti Hud da tüm peygamberler gibi kavmini Allah'a iman etmeye çağırmıştır. Ancak Ad kavmi son derece azgın bir kavimdir. Hatta kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş diyecek kadar kibirlidir. Kendilerine peygamber olarak gönderilen Hazreti Hud'un sözlerini dinlememeleri ve haksız yere büyüklenmeleri sebebiyle Allah Ad kavmini büyük bir azapla yok etmiştir. Ayetlerde Ad kavminin yüksek anıtlar ve değerli sanat eserleri inşa ettikleri ve yaşadıkları şehrin isminin İrem olduğu da bildirilir. Bu şehirle ilgili dikkat çekilen iki önemli özellikten biri, İrem'in yüksek sütunlar üzerine kurulu olması, ikincisi ise dünyada o güne kadar eşi benzeri bulunmayan bir şehir olmasıdır. İrem şehrinin yeri, yani Ad kavminin nerede yaşadığı yakın zamana kadar bilinmiyordu. Ancak 1990'lı yılların başında arkeologların yaptıkları araştırmalar sonucu İrem'in yeri tespit edildi. Çeşitli tarihi haritalar ve NASA'dan çekilen uydu fotoğrafları yardımıyla bulunan İrem şehri, Güney Arabistan'da bugünkü Yemen ve Umman'ın bulunduğu yerde çöllerle kaplı bir bölgede yer almaktaydı. Bölgenin özelliği, eski dönemlerin önemli bir ticaret merkezi olması ve burada zengin şehirlerin kurulmasıydı. Oldukça büyük bir zenginliğe sahip olması sebebiyle içinde yaşayan kavimlere şanslı Araplar deniyordu. Yapılan kazılar sonucunda kumların altından çıkan bu şehre Bedeviler Ubar adını takmıştı. Bu nedenle basın yeni keşfedilen bu şehri kumların Atlantis'i Ubar adı altında tanıttı. Peki bu şehrin Kur'an'da bahsedilen Ad kavminin yaşadığı İrem şehri olduğunu kanıtlayan şey neydi? Yıkıntılar ilk olarak ortaya çıkarıldığı andan itibaren bu yıkık şehrin Kur'an'da bahsedilen İrem olduğu anlaşılmıştı. Çünkü şehrin kalıntıları arasında Kur'an'da varlığına dikkat çekilen uzun sütunlar yer alıyordu. Kazıyı yürüten araştırma ekibinden Dr. Zariz de bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan ayıran şeyin yüksek sütunlar olduğunu ve dolayısıyla bu şehrin Kur'an'da bahsi geçen Ad kavminin kenti İrem olduğunu söylemişti. Kur'an'da sözü edilen bu şehri bulan kişi Nicholas Klepp'ti. Arkeolog Klepp, İrem şehrinin kalıntılarını kilometrelerce uzanan kurak bir çöl alanının içinde bulmuştu. İrem şehriyle özdeşleştirilen Ubar veya bölgede Ad kavminin yaşaması muhtemel olan herhangi bir yer bugün tümüyle çöllerle kaplıdır. Ancak Kur'an ayetlerinde Hazreti Hud'un Allah tarafından kendilerine bahşedilmiş olan pınarlara ve bahçelere dikkat çektiğini görürüz. Öyleyse Hazreti Hud neden kavmini uyarırken böyle bir ifade kullanmıştır? Cevap tarihteki iklim değişimleridir. Tarihsel kayıtlar günümüzde çölleşmiş bulunan bu yerlerin bir zamanlar oldukça verimli ve yeşil bir alan olduğunu göstermektedir. Bölgenin büyük bir kısmı günümüzden birkaç bin yıl öncesine kadar Kur'an'da anlatıldığı gibi yeşil alanlarla ve pınarlarla kaplıydı. Bölgenin halkları da bu nimetlerden faydalanıyordu. Bölge halkları da bu nimetlerden faydalanıyordu. Yapılan incelemelerde Güney Arabistan'da Ad kavminin yaşadığı bölgelerle ilgili önemli ipuçları elde edildi. Bunlar bölgede yaşayan kavimlerin gelişmiş bir sulama sistemi kullandıklarını gösteriyordu. Bu sulama sistemi tek bir amaca hizmet ediyor olabilirdi. Sulu tarım. Günümüzde yaşamaya elverişli olmayan bu bölgelerde insanlar bir zamanlar tarım yapıyorlardı. Uydudan çekilen resimlerde Ramlathat, Sap Afyan isimli bir yerleşim bölgesinde çeşitli sulama kanalları ve baraj kalıntıları bulunmuştu. Bu yapıların şekilleri ve boyutları, bunların bu bölgede yaşayan 200 bin kişilik bir topluluğa yetecek kadar büyük olduklarını gösteriyordu. Araştırmayı yürüten arkeologlardan Doe şöyle demişti. Mağrib'in çevresinde bulunan alan o kadar verimliydi ki, bir zamanlar Mağrib ve Hazramut arasında kalan bölgede çok yüksek, verimli bir tarım yapıldığı söylenebilir. Bulunan bütün bu arkeolojik veriler, Ad kavminin yaşadığı İrem şehrinin bugünkü Yemen ve Umman'ın bulunduğu bölgedeki Ubar kenti olduğunu doğrulamaktadır. Peki muhteşem sanat yapıtları, anıtlar, yüksek sütunlar, bahçeler ve pınarlarla dolu, o güne kadar eşi benzeri görülmemiş güzellikte olan bu şehir, kurak bir çöle nasıl dönüşmüştü? Bu sorunun cevabı olarak Kur'an'da, Ad kavminin Hazreti Hud'u yalanlamaları üzerine kulakları patlatan bir kasırgayla helak edildiği bildirilir. Ad kavmi de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Biz o uğursuz felaket yüklü ve sürekli bir günde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. İnsanları söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş gibi. Kamer Suresi 18-20. Ancak bu kavmin insanları öylesine bir gaflet içindeydiler ki, helakın kendilerine gelmekte olduğunu gördüklerinde bile bunu kavrayamamış ve inkara devam etmişlerdi. Ahkaf suresinin 24. ayetinde, kavmin kendisine azap getirecek olan bulutu gördüğü, ancak bunu bir yağmur bulutu sandıkları belirtilmektedir. Bu durum, kavme gelen azabın ne şekilde olduğu konusunda önemli bir gösterge sayılabilir. Çünkü çöl kumunu kaldırarak ilerlemekte olan bir kasırga da uzaktan bir yağmur bulutuna benzer. Ad kavmi insanlarının bu görüntüye aldanmış ve azabı fark etmemiş olmaları mümkündür. Güney Arabistan'da araştırmalar yapan Doe, bir kum fırtınasını şöyle tarif etmektedir. Bir kum fırtınasının ilk işareti, kuvvetli rüzgarla savrulan ve yükselmekte olan akımlarla yüzlerce metre yükseğe çıkan kumla dolu bir buluttur. Nitekim Ad kavminin kalıntısı olduğu düşünülen kumların Atlantisi Ubar'da metrelerce kalınlıktaki bir kum tabakasının altından çıkarılmıştır. Anlaşılan Kur'an'da bildirildiği gibi 7 gün ve 8 gece süren kasırga şehrin üzerine tonlarca kum yığmış ve kavmin yaşadığı yerleri toprağa gömmüştür. Ad kavminin bir kum fırtınasıyla toprağa gömüldüğünü gösteren en önemli delilse, Kur'an'da Ad kavminin yerini belirtmek için kullanılan Ahkaf kelimesidir. Ahkaf, Arapça'da kum tepeleri demektir. Buysa Ad kavminin kum tepeleriyle dolu bir bölgede yaşadığını gösterir. Ahkaf suresinin 21. ayetinde geçen ifade şöyledir. Adın kardeşini hatırla. Onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti. Hani o Ahkaf'taki kavmini, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım diye uyarıp korkutmuştu. Ahkaf suresi 21. Sonuç olarak şöyle söylenebilir ki, tarihsel ve arkeolojik bulgular, Kur'an'da bahsi geçen Ad kavmi ile İrem şehrinin varlığını ve Kur'an'da anlatıldığı biçimde helak edildiklerini teyit etmektedir. Kur'an'da Semud halkı da Allah'ın uyarılarını göz ardı etmiş ve bu nedenle helak olmuş bir kavim olarak bildirilir. Günümüzde yapılan arkeolojik ve tarihsel çalışmalar sonucunda Semud kavmi ile ilgili birçok bilinmeyen nokta gün ışığına çıkartılmıştır. Kur'an'da bahsedilen Semud kavmi bugün hakkında birçok arkeolojik bulguya sahip olduğumuz tarihsel bir gerçektir. Semud kavmi ile ilgili bu arkeolojik bulgulara bakmadan önce Kur'an'da anlatılan Semud kavmi ile ilgili kıssayı incelemekte yarar vardır. Kur'an'da Semud kavmine peygamber olarak Hazreti Salih'in gönderildiğinden bahsedilir. Hazreti Salih, Semud halkı içinde tanınan bir kişidir. Bu nedenle hak dini tebliğ etmesi ve kendilerini içinde bulundukları sapkınlıktan uzaklaşmaya çağırması karşısında halk büyük bir şaşkınlığa düşmüştür. Semud halkının ilk tepkilerinin yadırgama ve kınama olduğu şöyle haber verilir. Dediler ki, ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden iyilikler ve yararlılıklar umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapınmaktan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Hud Suresi 61-62. Semud halkı ayetten anlaşıldığı gibi Hazreti Salih'in kendilerini Allah'a ibadet etmeye çağırmasına öfke duyuyorlardı. Özellikle kavmin önde gelenleri Hazreti Salih'i inkar etmiş ve ona karşı düşmanca bir tavır takınmışlardı. Hatta Kur'an'da inkar edenlerden bir grubun Hazreti Salih'i öldürmek için planlar yaptığı da bildirilmiştir. Üstelik bu grup Salih peygamberin çağrısına uyan az sayıdaki Müslümanı da baskı altına almaya, güçsüz duruma düşürmeye çalışmıştır. Bütün bunlar olup biterken Hazreti Salih Allah'ın vahyi üzerine kavmine son bir deneme uygulamıştır. Onlara dişi bir deve göstererek sahip oldukları suyu bu dişi deveyle paylaşmalarını ve ona zarar vermemelerini söylemiştir. Kavminin Hazreti Salih'e cevabı ise deveyi öldürmek olmuştur. Halkını her yönden uyarmış olmasına rağmen hiç kimsenin öğüt almaması üzerine Hazreti Salih kavmine 3 gün içinde helak olacaklarını bildirir. Nitekim 3 gün sonra Hazreti Salih'in uyarısı gerçekleşir. Bu kavmin akıbeti Kur'an'da şöyle bildirilir. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun, Semud halkı gerçekten Rablerine karşı inkar etmişlerdi. Haberiniz olsun, Semud halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Hud Suresi 67-68. Başta da belirttiğimiz gibi Semud kavmi, Kur'an'da bahsi geçen kavimler içinde hakkında en fazla bilgiye sahip olduklarımızdan bir tanesidir. Tarihi kaynaklara göre Kur'an'da bahsi geçen Hicr halkı ve Semud kavminin aslında aynı kavim oldukları tahmin edilmektedir. Zira Semud kavminin bir başka ismi de Ashab-ı Hicr'dir. Bu durumda Semud kelimesi bir halkın ismi, Hicr şehri ise bu halkın kurduğu şehirlerden biri olabilir. Nitekim Yunan coğrafyacı Pliny'nin tarihleri de bu yöndedir. Pliny, Semud kavminin oturmakta olduğu yerlerin Domatha ve Hegra olduğunu yazmıştır ki buralar günümüzdeki Hicr kentidir. Semud kavmi Allah'ın elçilerine uymamanın karşılığını helak olarak ödemiştir. Ne yapmakta oldukları yapılar ne de sanat eserleri kendilerini azaptan korumuştur. Semud kavmi daha önceki ve sonraki birçok inkarcı kavim gibi şiddetli bir azapla helak edilmiştir. Kur'an'da haber verilen helak olaylarından bir diğeri de Arim Seli ile helak edilen Sebe halkıdır. Sebe halkı Güney Arabistan'da yaşamış olan 4 büyük uygarlıktan biridir. Bu kavim tarihi kaynaklara göre yoğun ticaret yapan medeni bir kavim olarak bilinmektedir. Sebe hükümdarlarının yazıtlarında onarma, vakfetme, inşa etme gibi kelimeler ağırlıktadır. Marib Barajı da bu kavmin ulaştığı teknolojik seviyenin önemli göstergelerindendir. Bunun yanı sıra Sebe devleti, bölgenin en güçlü ordularından birine sahipti. Ordusu sayesinde yayılmacı bir politika izleyebiliyordu. Bu nedenle o dönemde gelişmiş kültürü ve ordusuyla Sebe devleti tam anlamıyla o bölgenin süper gücü konumundaydı. Sebe devletinin güçlü ordusundan Kur'an'da da bahsedilmektedir. Bu ordunun komutanlarının Sebe melikesine söyledikleri ordularının gücüne dikkat çeken sözler Kur'an'da şöyle aktarılmıştır. Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak. Neyi emredersen biz uygularız. Nem suresi 33. Sebe ülkesinin başkenti bölgede bulunan Athana Irmağı'nın çok yakınındaki Marit'ti. Sebeliler bu avantajı çok iyi kullanmışlardı. Ve daha uygarlıklarını kurma aşamasındayken buraya bir baraj inşa etmişler ve sulama yapmaya başlamışlardı. Marit'teki bu barajın yüksekliği 16 metre, genişliği 60 metre ve uzunluğu da 620 metreydi. Hesaplara göre baraj aracılığıyla sulanabilen toplam alan 9600 hektardı. Ki bunun 5300 hektarı güney, geri kalansa kuzey ovasına aitti. Bu iki ova Sebe kitabelerinde bazen Marit ve İki Ova diye anılırdı. İşte Kur'an'da Sebe kavminin yaşadığı yer için kullanılan sağdan ve soldan iki bahçe tabiri muhtemelen bu iki vadideki gösterişli bağ ve bahçelere işaret etmektedir. Bu baraj ve sulama tesisleri sayesinde bölge Yemen'in en iyi sulanan ve en verimli kesimi olarak ün yapmıştı. Bu baraj M.S. 5. ve 6. yüzyıllarda geniş çaplı onarımlar görmüştü. Ancak bu onarımlar barajın M.S. 542 yılında yıkılmasını önleyemedi. Bu tarihte yıkılan baraj Kur'an'da bahsedilen Arin seline yol açmış ve büyük bir tahribata sebep olmuştu. Sebe halkının yüzlerce seneden beri işlemekte olduğu bağları, bahçeleri ve tarım alanları tamamen yok olmuştu. Barajın yıkılmasından sonra Sebe kavminin de hızlı bir gerileme sürecine girdiği görülmektedir. Barajın yıkılmasıyla başlayan bu sürecin sonunda Sebe devletinin sonu da gelmiştir. Sebe ile ilgili olarak bahsettiğimiz bu tarihsel gerçekler ışığında Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman çok açık bir uyumun olduğunu görürüz. Arkeolojik bulgular ve tarihsel gerçekler Kur'an'da yazılanlarla tam olarak mutabıktır. Ayette belirtildiği gibi kendilerine gönderilen peygamberin uyarılarını dinlemeyen ve Allah'ın nimetine nankörlük eden halk sonunda korkunç bir sel felaketiyle cezalandırılmıştır. Kur'an'da Sebe devletine gönderilen sel felaketi şöyle tarif edilmektedir. Andolsun Sebe halkının oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. Evleri sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Onlara demiştik ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var. Ancak onlar yüz çevirdiler. Böylece biz de onlara arim silini gönderdik. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Biz nimete nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Sebe suresi 15-17. Bu ayette de vurgulandığı gibi Sebe halkı estetik yönüyle çarpıcı, oldukça bereketli bağ ve bahçeleri olan bir toprakta yaşıyordu. Ticaret yolları üzerinde bulunan ve bu nedenle de refah düzeyi oldukça yüksek olan Sebe ülkesi dönemin en gözde beldelerinden biriydi. Hayat şartlarının ve ortamın böylesine olumlu olduğu ülkede Sebe halkına düşen ayette söylendiği gibi Rablerinin rızkından yemek ve ona şükretmekti. Ama onlar öyle yapmadılar. Şükretmek yerine kibirlenmeyi seçtiler. Ve içinde bulundukları refahı sahiplenmeye kalktıkları için onu kaybettiler. Ayette bildirildiği gibi Arin seli bütün ülkeyi yerle bir etti. Kur'an'da Sebe kavmine gönderilen azaptan Seylül Arim yani arın seli olarak bahsedilmektedir. Kur'an'da geçen bu ifade aynı zamanda bu selin meydana geliş şeklini göstermektedir. Zira arim kelimesinin anlamı baraj ya da settir. Seylül arim ifadesi de setin yıkılması sonucunda meydana gelen bir seli anlatmaktadır. Bu konuyla ilgili İslam yorumcuları da Kur'an'da arim seliyle ilgili olarak kullanılan terimlerden yola çıkarak tutarlı yer ve zaman tespitlerinde bulunmuşlardır. Mevdudi tefsirinde şöyle yazar. Metindeki seylül arim ifadesinde kullanıldığı gibi arim kelimesi baraj, set anlamına gelen ve Güney Arapçasında kullanılan arimen kelimesinden türemiştir. Yemen'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan harabelerde bu kelime sık sık bu anlamda kullanılmıştır. Mesela Yemen'in Habeşli hükümdarı Ebrehe'nin Büyük Marif Seddi'nin tamirinden sonra yazdırdığı İlattan sonra 542 ve 543 tarihli bir kitabede bu kelime tekrar baraj yani set anlamında kullanılmıştır. O halde Seylül Arim bir set yıkıldığında meydana gelen sel felaketi anlamına gelir. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Yani barajın yıkılmasından sonra meydana gelen sel sonucu bütün ülke harap oldu. Sebellerin dağların arasına setler inşa ederek kazdıkları kanallar yıkıldı ve bütün sulama sistemi bozuldu. Bunun sonucu daha önceden bir bahçe gibi olan ülke yabani otların yetiştiği bir orman haline geldi ve küçük bodur ağaçların kiraza benzer yemişi dışında yenebilecek hiçbir meyve kalmadı. Kutsal Kitap Doğruyu Söyledi kitabının yazarı Hristiyan arkeolog Werner Keller de Arim Seli'nin Kur'an'a uygun olarak gerçekleştiğini kabul ederek şöyle yazar. Böyle bir barajın olması ve yıkılarak şehri tamamen harap etmesi Kur'an'daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örneğin gerçekten de meydana geldiğini kanıtlıyor. Arim Seli ile beraber gelen felaketten sonra bölgede çölleşme başlamış ve tarım alanlarının sular altında kalmasıyla da Sebe kavminin en önemli gelir kaynağı yok olmuştu. Sebe devleti kısa sürede ekonomik yönden zayıfladı ve bir süre sonra da yıkıldı. Allah'ın kendilerini iman etmeye ve şükretmeye çağırmasına kulak asmayan halk, sonunda böylesine bir felaketle cezalandırıldı. Bir zamanlar Sebe halkının yaşadığı ve artık tümüyle ıssız bir harabe konumuna gelmiş olan Marib, şüphesiz Sebe halkıyla aynı hatayı işleyen herkes için bir ibrettir. Sebe ülkesiyle ilgili kayıtlarda yapılan incelemeler, Kur'an'da bahsi geçen bu olayın tarihsel olarak aydınlanmasına vesile olmuştur. Bu olay, Hazreti Süleyman döneminde Sebe ülkesini yöneten bir kadın hükümdarın, yani Melike'nin, Hazreti Süleyman'la buluşması olayıdır. Kur'an'da bu buluşma ayrıntılarıyla tarif edilmektedir. Güney Yemen'deki eski Sebe ülkesinde yapılan araştırmalar sonucunda M.Ö. 1000 ve 950 seneleri arasında burada bir melikenin yani kadın hükümdarın yaşadığı ve Kuzey Kudüs'e doğru bir yolculuk yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler Kur'an'da anlatılan Sebe melikesi ve Hazreti Süleyman'ın buluşması olayıyla mutabıktır. İki hükümdarın aralarında geçenler ülkelerin ekonomik ve siyasal gücü, yönetim şekilleri ve bazı detaylar Kur'an'ın Nem suresinde anlatılmıştır. Nem suresinin büyük bölümünü kapsayan kıssa, Hazreti Süleyman'ın ordusuna dahil olan Hütüt'ün haber getirmesiyle birlikte Sebe melikesinden söz etmeye başlar. Hütüt, Hazreti Süleyman'a şu bilgileri verir. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Nem suresi 22-24. Hazreti Süleyman, Hütüt'ten bu bilgileri alır ve Nem suresinin 28. ayetinde bildirildiği gibi, ''Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak, sonra onlardan biraz uzaklaş. Böylelikle bir bakıver, neye başvuracaklar talimatını verir. Sebe Melikesi Hazreti Süleyman'ın mektubunu aldıktan sonra yönetimdeki önde gelenlerden olan yakın çevresini danışmak için etrafına toplar ve onlara Nem suresinin 34. ayetinde bildirildiği gibi gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman orasını bozguna uğratırlar ve halkından onur sahibi olanları hor ve aşağılık kılarlar diyerek duyduğu korkuyu dile getirir. Daha sonra Melike bu durumu çözüme kavuşturabilmek için Hazreti Süleyman'a hediye göndermeyi teklif eder. Kur'an'da bu olay ve ardından gelişen olaylar şöyle anlatılır. Ben onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönerler. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman, sizler bana malla yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyenizle sevinip övünebilirsiniz dedi. Nem suresi 35-36. Hazreti Süleyman'ın bu çağrısının ardından Sebe Melikesi'nin saraya geldiği ve Hazreti Süleyman'a tabi olmayı kabul ederek Müslüman olduğu da ayetlerde bildirilmiştir. Sebe Melikesi'nden bahseden ayetlerde aynı zamanda Hazreti Süleyman'dan da bahsedilir. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın muhteşem sarayı ve hükümranlığı hakkında birçok detay verilir. Bu bilgilere göre Hazreti Süleyman'a Allah tarafından döneminin en ileri tekniği verilmişti. Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar vardı. Sarayın giriş bölümünün tabanı da camdan yapılmıştı. Kur'an'da bu estetik yapının Sebe Melikesi üzerinde bıraktığı etki şöyle haber verilir. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zeminidir. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Nem suresi 44. Eski Mısır medeniyeti, tarihin en eski uygarlıklarından biri ve döneminin en ileri sosyal düzenine sahip organize devleti olarak bilinir. Mısır medeniyetinin ilerlemesinde M.Ö. 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmaları, ülkenin doğal yapısı sayesinde dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmuş olmaları etkili olmuştur. Ayrıca Nil Nehri de Mısır medeniyetinin kurulmasında oldukça büyük bir avantaj sağlamıştır. Çünkü Mısırlılar Nil sayesinde yağmurlara bağlı kalmadan tarım yapabilme imkanını elde etmişlerdir. Nil Nehri'nin Mısır açısından bir başka önemi de nehri kontrolü altında tutan kişinin Mısır'ın en önemli ticaret yolunu ve tarım kaynağını da kontrol altına almış olmasıydı. Firavunlar bu sayede Mısır üzerinde büyük bir hakimiyet kurmuşlardı. Firavun yönetimi Kur'an'da inkar sisteminin en açık ve net örneği olarak verilmektedir. Tüm devletin ve ülke topraklarının sahibi, yöneticisi ve hükümdarı olan firavunlar, eski Mısır'ın çok tanrılı, çarpık dininde en büyük tanrının dünyadaki bir yansıması olarak kabul ediliyorlardı. Mısır topraklarının idaresi, paylaştırılması, gelirleri, kısacası ülke sınırları içindeki her türlü mal ve hizmet üretimi firavun için gerçekleştiriliyordu. Firavunlar da kendilerinin tanrı olduğuna kesin olarak inanıyorlardı. İşte Hazreti Musa, halkın hak dini yerine batıl bir sistemi benimsediği bir dönemde Allah tarafından Mısırlılara elçi olarak gönderildi. Hazreti Musa, hem Mısır'ı hak dine davet etmek, hem de İsrailoğullarını Firavun'un köleliğinden kurtararak doğru yola iletmekle görevlendirilmişti. Kur'an'da bu dönem şöyle tarif edilmektedir. Mümin olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un haberinden bir bölümünü sana okuyacağız. Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde Mısır'da büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Kasas Suresi 3-4. Ayetlerde bildirildiği gibi Firavun yeni doğan erkek çocukların hepsini öldürterek İsrailoğullarının sayıca artmasını engellemek istiyordu. Bu yüzden oğlunun öldürülmesinden korkan Hazreti Musa'nın annesi Allah'ın ilhamıyla oğlunu bir sepetin içine yerleştirerek nehre bıraktı. Daha sonra Hazreti Musa'yı Firavun'un karısı buldu ve onu evlat edindi. Böylece Hazreti Musa çocukluk yıllarını Firavun'un sarayında geçirdi. Bir dönem sonra Hazreti Musa, İsrailoğullarından bir kişinin bir Mısırlı tarafından eziyete uğratıldığını görünce duruma müdahale etti. Fakat şehrin önde gelenleri bu davranışın karşılığını ölüm cezası olarak belirlediler. Bunun üzerine Hazreti Musa Mısır'dan uzaklaştı ve Medyen'e gitti. Burada geçirdiği sürenin sonunda Allah onunla konuşacak ve ona peygamberlik görevi verecekti. Görevi Firavun'a geri dönmek ve Allah'ın dinini tebliğ etmekti. Bunun üzerine Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun, Allah'ın emri doğrultusunda Firavun'a gittiler ve ona hak dini tebliğ ettiler. İstekleri de artık Firavun'un İsrail oğullarına eziyet vermemesi ve onları serbest bırakarak Hazreti Musa ile birlikte gitmelerine izin vermesiydi. Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği hak din, Firavun'un gücünü elinden alıyor ve onu diğer insanların mertebesine indiriyordu. Ayrıca Firavun'un Hazreti Musa'ya uymasını da gerektiriyordu. İsrailoğullarını serbest bıraktığında da Firavun elindeki iş gücünün önemli bir kısmını da kaybedecekti. Bütün bunların yanı sıra Firavun için yıllarca yanında tuttuğu birinin böyle konuşması kabul edilemez bir durumdu. Tüm bu sebeplerden dolayı Firavun Hazreti Musa'nın anlattıklarını dinlemedi. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u düzeni bozmaya çalışan kişiler olarak gösterip suçlu çıkarmaya çalıştı. Sonuç olarak ne Firavun ne de yakın çevresindekiler Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a itaat ettiler. Kendilerine açıklanan hak dinine de uymadılar. Bunun üzerine Allah bu kavme çeşitli felaketler gönderdi. Bunlardan ilki kuraklık ve dolayısıyla elde edilen ürünlerin azalmasıydı. Mısırlılar tarım sistemlerini Nil Nehri'ne dayandırmışlardı. Ve bu sayede doğal şartların değişimi onları etkilemiyordu. Ancak Firavun ve yakın çevresinin Allah'a karşı büyüklenmesi ve Allah'ın peygamberini tanımaması sebebiyle kendilerine beklenmedik bir felaket gelmişti. Büyük bir ihtimalle çeşitli sebeplerle Nil'in seviyesinde büyük bir düşüş yaşanmış ve nehirden çıkan sulama kanalları yeterli miktarda suyu tarım arazilerine taşıyamamıştı. Aşırı sıcaklar da ürünlerin kurumasına sebep olmuştu. Bu kuraklık kendi kavmine, "Ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altında akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?" diye seslenen Firavun'u yalanlıyordu. Ve tüm mülkün Allah'a ait olduğunu gösteriyordu. Fakat ayette de belirtildiği gibi öğüt alıp düşünmeleri gerekirken Firavun ve çevresi bu olanları Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının getirdiği bir uğursuzluk olarak nitelendirdiler. Ardından Allah bir seri felaket daha gönderdi. Bu felaketler Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler, ayetler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. Araf Suresi 133. Bütün bu felaketler üzerine bile Firavun kavmi azgınlıktan vazgeçmedi ve Allah'a iman etmeye yanaşmadı. Halbuki Firavun'a ve yakın çevresine Hazreti Musa vasıtasıyla sakınmaları gereken şeyler açıklanmış, Allah onları uyarmıştı. Buna karşılık olarak isyan edip peygamberi delilik ve yalancılıkla suçlamaya devam ettiler. Allah'ın Hazreti Musa'ya, "Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz." diye vahyetmesi üzerine Hazreti Musa ve ona inananlar yola çıktılar. Bundan sonra gelişen olaylar ayetlerde şöyle haber verilmiştir. Böylece Firavun ve ordusu güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Şuara suresi 60-61. İşte böyle bir ortamda, yani İsrailoğullarının yakalandıklarını ve Firavun'un adamlarının da onları yakalayacaklarını sandıkları bir anda, Hazreti Musa Allah'ın yardımından asla ümit kesmemişti. Ve Şuara suresinin 62. ayetinde bildirildiği üzere, "Hayır, şüphesiz Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir." demişti. Allah, Hazreti Musa'nın duasına icabet etti ve tam bu sırada denizi yararak Hazreti Musa'yı ve İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve adamları ise azgın suların altında boğuldular. Şuara suresinde bu olay şöyle anlatılır. Bunun üzerine Musa'ya, "Asanla denize vur" diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şuara suresi 63-66. Şuara suresinde haber verildiği gibi büyük bir mucize gerçekleşmiş ve deniz yarılarak İsrailoğullarının rahatlıkla karşı kıyıya geçebileceği bir zemine dönüşmüştü. Böyle bir mucize karşısında Firavun'un ve yandaşlarının olağanüstü bir durum olduğunu ve ilahi bir müdahaleyle karşı karşıya bulunduklarını hemen anlamaları gerekirdi. Ancak büyük bir ihtimalle içinde bulundukları azgınlık ve düşmanlık sebebiyle sağlıklı düşünebilme yeteneğinden yoksun kaldılar ve bu durumun mucizevi niteliğini kavrayamadılar. Hazreti Musa'nın hemen ardından denizin içinde açılan yola girdiler. Bunun üzerine deniz kapandı ve sular Firavun ve ordusunun her yanını sardı. Sular yükseldiğinde Firavun iman ettiğini söylemeye başladı. Ancak bu davranışın samimiyetsizliği ve sahtekarlığı çok açıktı. Firavun kendisini ölümden kurtarabilmek için böyle demişti. Sonuç olarak Firavun'un son anda iman etmesi, bağışlanma dilemesi Allah tarafından kabul edilmemiş, Firavun ve ordusu sular altında kalarak ölmekten kurtulamamışlardı. Allah, Firavun'un bu samimiyetsizliğinin karşılığını şöyle haber vermiştir. "Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler." Yunus suresi 91-92. Firavun'un ve ordusunun bu dehşetli ölümünün ardından Allah Mısır'ın bereketli topraklarına o dönemde inananlara miras çıkılmış ve onları güçlendirmiştir. Şu ana kadar söz ettiğimiz tüm kavimlerin Allah'a baş kaldırmak ve ona ortak koşmak, yeryüzünde haksız yere büyüklenmek, insanların mallarını haksızlıkla yemek, cinsel sapmalara ve azgınlığa yönelmek, yanlarındaki inananlara karşı baskı ve zulüm uygulamak gibi ortak bazı özellikleri vardı. İşte bu kavimler kötü özelliklere sahip olmaları ve bunlardan vazgeçmemeleri, kendilerine uyaran peygamberlerine uymamaları nedeniyle çeşitli şekillerde helak edilmişlerdir. Kur'an ayetlerinde bu kavimlerle ilgili kıssaların üzerlerinde düşünülmesi ve ibret alınması için haber verildiği bildirilmektedir. Yani önceden helak olanlar, kendilerinden sonra gelenlere bir ders olmalı, onları doğruya yöneltmelidir. Unutulmamalıdır ki, toplumlarda ne türlü değişiklik olursa olsun, teknolojik yönden ulaşılan seviye veya edinilen imkanlar ne olursa olsun, hiçbir önem taşımamaktadır. Bunlar, kimseyi Allah'ın azabından kurtarıcı değildir. Kur'an'da bu gerçek tüm insanlara şöyle hatırlatılmıştır. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstündüler. Toprağı alt üst etmişler, ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Rum Suresi 9.
Dinlemiş olduğunuz bu program Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.